Ayrım 4.
Bedeninin bazı parçaları kötüdür. Bu organlarla ilgili her şey utanç vericidir. Hatta yanlıştır. Çocuklar büyüyüp ergenlik yaşına geldiğinde bu öğretilenlerin doğru olmadığının farkına varır. Ama bu kez de net bir dille hamilelik ve cinsellikle ilgili bağlantı açıklanır. Çocuk yetiştirmenin çok zor olduğu, bu sorumluluğu üstlenmek istemiyorlarsa cinsellikten uzak durmaları söylenir. Artık cinsel deneyimin yanlış olduğu hakkında bir neden daha vardır ve kısır döngü tamamlanır. Özellikle kızlar için sadece cinsel deneyim yaşamanın kötü değil, kendilerinin de kötü olacağı fikri empoze edilir. Onlar kötü davranan insan değil, kötü insandır. Bu tutum toplumumuzda karmaşa yaratıyor. Karmaşa daima doğal düzene karşı koymanın sonucudur. Cinsel utancı yarattınız, cinselliği bastırdınız ve utanç duydunuz. Bunun sonuçları ise cinsel soğukluk, cinsel bozukluklar ve şiddet. Yüreğinizde utanç duymamanız gerektiğini bildiğiniz bir şeyden utanç duymak şiddeti oluşturur. Şiddet, doğaya aykırı davranmak zorunda olmanın protestosudur. Freud haklıydı galiba. İnsan türündeki şiddetin cinsellikle bağlantılı olduğunu düşünüyordu. Doğal fiziksel dürtüleri, temel ihtiyaçları bastırmak zorunda olmanın derin öfkesi. Birçok psikiyatristiniz bu konuda araştırma yaptı. İnsan kendisini böylesine iyi hissettiren, haz veren bir konuda utanç duyması gerektiği için büyük öfke ve suçluluk içinde. Önce insan böylesine kötü olması gereken bir şeyin kendisine haz vermesinden dolayı kendisine öfke duyuyor. Sonra nihayet kandırıldığını anladığında cinselliğin insan deneyiminin harikulade, onurlu, haz veren bir boyutu olması gerektiğini keşfettiğinde başkalarına öfke duyuyor. Anne babaya onu bastırdıkları için, dinlere onu utandırdığı için, karşı cinse onu yargıladığı için, topluma onu kontrol ettiği için, daha sonra da kendisine öfke duyuyor. Tüm bunlara boyun eğdiği için. Bu bastırılmış öfkenin çoğu toplumda çarpıtılmış ahlaksal değerlerin oluşmasına yönlendiriliyor. Toplumunuz dünyanın en iğrenç şiddet gösterileri adına heykeller dikiyor, televizyon ve sinema programları yapıyor ve şiddeti yüceltiyor, kutsallaştırıyor. Şiddeti doğal hale getiriyor. Ama dünyanın en güzel sevgi ifadesi olan cinselliği ya gizliyor ya da ucuzlaştırıyor. Tüm bunlar tek bir düşünceden doğuyor. Çocukları yapanlar aynı zamanda çocuk yetiştirme sorumluluğunu da taşımalı. Peki çocuk yapanlar çocuk yetiştirmenin sorumluluğunu üstlenmezse bu çocuklara kim bakacak? Tüm toplum, özellikle olgun yaştakiler. Yaşlılar mı? En ileri toplumlarda yaşlılar çocukları yetiştiriyor, şefkat veriyor, eğitiyor ve çocuğa kendi türünün bilgeliğini, öğretilerini ve geleneklerini aktarıyor. Daha sonra gelişkin toplumlarla ilgili konuşmalarımızda bu konuya daha derin gireceğim. Gençlerin çocuk yapmalarının yanlış olmadığı toplumlarda kabilenin yaşlıları çocukları yetiştiriyor. Bu toplumlarda cinsel bastırma denen bir kavram yok. Tecavüz, ikiyüzlülük, sapkınlık ve sosyal cinsel bozukluklar da yok. Gezegenimizde böyle toplumlar var mı? Evet, ama hızla yok oluyorlar. Çünkü sizin gibi uygar toplumlar onları yok etmeye, asimile etmeye çalışıyor. Onlara ilkel ya da barbar diyorsunuz. Oysa sizin ilkel olmayan uygar toplumunuzda çocuklar, kadınlar hatta kocalar bir nesne, bir mülk olarak görülüyor. Bu yüzden çocukların sahipleri onları dünyaya getirenler olmalı. Çünkü herkes sahibi olduğu malın bakımını üstlenmeli. Toplumsal sorunlarınızın kökeninde yatan düşünceleriniz şöyle diyor. Eşiniz ve çocuklarınız sizin özel mülkünüzdür, size aittir. Mülkiyet konusuna daha sonra gireceğiz. Gelişkin varlıkların yaşamını incelediğimiz ve tartıştığımız bölümde mülkiyet kavramını da irdeleyeceğiz. Şimdilik bu konuda bir an düşünün. İnsanlar çocuk yapmaya fiziksel olarak hazır oldukları zaman duygusal olarak da onları yetiştirmeye hazırlar mı? Gerçek şu ki çoğu insan 30'lu 40'lı yaşlarda bile çocuk yetiştirmek için yeterince donanımlı olmuyor. Bu da zaten beklenmemeli. yetişkin olarak derin bilgeliği çocuklarına aktaracak kadar uzun ve yeterli yaşam deneyimini nasıl 30-40 yaşlarında kazanabilirler ki? Bu düşünceyi Mark Twain de dile getirmişti. Ben 19 yaşındayken babam hiçbir şey bilmiyordu. 34 yaşıma geldiğimde babamın ne çok şey öğrendiğine şaşırıyorum. Ne mükemmel özetlemiş. Gençlik yıllarınız gerçeği öğretme zamanı değil, gerçeği öğrenme zamanı. Öğrenmediğiniz bir şeyi çocuklarınıza nasıl öğretebilirsiniz? Tabii ki öğretemezsiniz. Ancak bildiğiniz doğruları öğretebilirsiniz. Başkalarının doğrularını. Ananızın, babanızın, dininizin, kültürünüzün, toplumunuzun doğrularını. Her şeyi öğretebilirsiniz, kendi doğrularınız hariç. Çünkü siz hala kendi gerçeğinizin arayışı içindesiniz. Kendi doğrunuzu, kendinizle ilgili gerçeği arayacak, deneyimleyecek, bulacak ve başarısızlığa uğratacak, şekillendirecek, reforma uğratacak ve sorgulayacaksınız. Bu da gezegende yarım yüzyıl yaşamayı gerektiriyor. Ve nihayet kendi doğrularınızla uzlaşmaya başlarsınız. Belki de en büyük gerçeği keşfedersiniz. Sürekli gerçeklik yoktur. Gerçeklik tıpkı yaşam gibi değişir, gelişir, evrimleşir ve tam gelişiminizi tamamladığınızı sandığınız anda yeni başladığınızın farkına varırsınız. Evet, bu noktaya geldim bile, 50 yaşımı geçtim ve her şeye yeniden başlıyorum. İyi, artık daha bilge bir insansın. Bir yaşlı, şimdi çocuk yetiştirebilirsin. Daha da iyisi, 10 yıl sonra başlamalısın. Yaşlılık dönemi çocuk yetiştirmek için en uygun dönemdir. Yaşlılar, yaşam ve doğrular hakkında birikime sahiptir. Neyin önemli, neyin önemli olmadığını anlamışlardır. Onur, dürüstlük, sadakat, dostluk ve sevginin anlamını kavramışlardır. Ne söylemek istediğini anlıyorum. Kabul etmek zor geliyor ama çoğumuz çocukluktan öğrenciliğe geçtiğimiz dönemde çocuk sahibi oluyoruz ve onlara öğretmenlik yapmak zorunda kalıyoruz. Ve en kolay öğretmenlik bize öğretilenleri onlara öğretmek oluyor. Babanın günahını oğullar ve sonraki 7 nesil çekiyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Bu kısır döngüye nasıl son verebiliriz? Çocuk yetiştirme görevini yaşlıların eline bırakın. Anne babalar çocuklarını istedikleri zaman görebilir, hatta onlarla yaşayabilir ama onların bakımı ve yetiştirilmesi için tek sorumlu olmaksızın. Çocukların fiziksel, sosyal ve ruhsal gereksinimleri tüm toplum tarafından karşılanabilir. Yaşlılar onlara eğitim verebilir, değerleri öğretebilir. Daha sonra evrendeki diğer yaşam formlarıyla ilgili konuşmalarımızda yeni yaşam modellerini de paylaşacağız. Ama bu modeller bugünkü yaşam yapılanmanızda işe yaramaz. Ne demek istiyorsun? Sadece anne baba olma modeliniz değil, tüm yaşam biçiminiz sağlıksız. Yine soruyorum, ne demek istiyorsun? Birbirinize çok yabancılaştınız. Ailelerinizden uzak yaşıyorsunuz. Köylerinizi, kasabalarınızı yok ederek büyük şehirler oluşturdunuz. Büyük şehirlerde çok sayıda insan var ama tüm grubun sorumluluğunu kendi sorumluluğu olarak gören kabileler ve gruplar yok. Ve kolunuzu uzattığınızda ulaşabileceğiniz yaşlılar grubunuz yok. Sadece yaşlılardan uzaklaşmakla kalmadınız. Onları bir kenara ittiniz. Güçlerini ellerinden aldınız. Hatta onlara tepki duydunuz. Evet, hatta toplumunuzun bazı üyeleri yaşlılara öfke duyuyor. Onların sistemin parazitleri olduğunu savunuyor. Gençlerin çalışmalarının vergileriyle geçinen yaşlılara gereksiz varlıklar gözüyle bakılıyor. Bu doğru. Bazı sosyologlar nesil savaşlarından söz ediyor. Yaşlı insanlar üretime gittikçe daha az katkıda bulunurken daha çok paraya ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duydukları için suçlanıyor. Yaşam süresi uzadıkça ve bebek patlaması çocukları, bu terim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğum oranındaki yüksek artıştan dolayı bir nesle verilen addır. 1968 kuşağı gençleri bebek patlaması çocukları diye de adlandırılır. Yaşlandıkça yaşlı nüfus sayısı hızla artıyor. Yaşlılarınız üretime katkıda bulunmuyorsa bu sizin suçunuz. Onlara izin vermiyorsunuz. Onları erken emekli ediyorsunuz. Deneyimlerini göz ardı ediyorsunuz. Gençliğe tapıyorsunuz. Sadece ebeveynlikte değil, politikada, ekonomide, hatta dinde yaşlıları dışlıyor, gençliğe tapıyorsunuz. Toplumunuz çoğul değil, tekil hale geliyor. toplumunuzu bireyselleştirdiniz ve gençleştirdiniz. Böylece zenginliğinizi ve kaynaklarınızı yitirdiniz. Şimdi ikisinden de yoksunsunuz. Çoğunuz duygusal ve psikolojik fakirlik ve boşluk içinde çırpınıyorsunuz. Sana yeniden soruyorum, bu kısır döngüden çıkmamızın bir yolu var mı? Öncelikle bu gerçeği kabul edin. Çoğunuz gerçeği inkar ediyorsunuz, yatsıyorsunuz. Olmayan şeyler varmış gibi davranıyorsunuz. Kendinize yalan söylüyorsunuz. Gerçeği işitmek istemiyorsunuz. Hele dile getirmek, bundan çok korkuyorsunuz. Bu yatsıma, gerçeği gözlemleme ve kabul edebilmedeki başarısızlığınız, sanmak istediğiniz gibi önemsiz bir şey değil. Gerçekten bir değişim istiyorsanız, bana kulak vereceğinizi umut ediyorum. Gerçekleri açıkça ve basitçe söyleme zamanı geldi. Hazır mısınız? Ben hazırım. Bu yüzden sana geldim. Diyalogumuz da böyle başladı. Gerçek genellikle rahatsız edicidir. Sadece bilmek isteyenlere rahatlık verir. Sadece rahatlık vermekle kalmaz, ilham da verir. Benim için 3 kitap da ilham verici oldu. Lütfen devam et. İyimser olmak için birçok neden var. Bir şeylerin değiştiğini görebiliyorum. Türünüzde komün yaşamına gittikçe büyüyen bir ilgi var. Ve gittikçe yaşlılarınızın değerini anlamaya başladınız. Bu yolunuzda büyük bir adım. Bir şeyler değişiyor. İlk adımı attınız. Her şeyi bir günde değiştiremezsiniz. Örneğin anne baba olma eğitiminizin yetersizliğini bir anda değiştiremezsiniz. Ama düşünceyi ekebilirsiniz. Adım adım geleceğinizi değiştirebilirsiniz. Bu kitabı okumak da adımlarınızdan biri. Bu diyalogumuz birçok önemli noktaları yeniden vurgulayacak. Tekrarlar bir tesadüf değil, vurgulamak için. Şimdi yarınınızı inşa etmek için fikirler soruyorsun. Önce dününüze bakmakla işe başlayalım. 2. Geçmişin gelecekle ne ilgisi var? Geçmişinizi bildiğinizde olası gelecekleriniz hakkında daha çok şey bilirsiniz. Bana yaşamınızın nasıl daha iyi olabileceğini soruyorsunuz. Bugünü nasıl geldiğinizi bilmek size yararlı olacaktır. Size güç ve güçlülük arasındaki farkı anlatmakla başlayacağım. Size şeytan kavramını nasıl ve niçin yarattığınızı anlatacağım. Tanrı'nın dişi değil erkek olduğuna nasıl karar verdiğinizi anlatacağım. Size mitolojilerinizde anlattığınız gibi değil, gerçekten kim olduğumu anlatacağım. Kendi varlığımı size öylesine anlatacağım ki mitolojinizden vazgeçeceksiniz ve mitolojinizin yerini kozmolojiye bırakacaksınız. Evrenin gerçek kozmolojisinin benimle olan bağlantısını göreceksiniz. Size hayatı anlatacağım. Nasıl ve neden böyle işlediğini anlatacağım. Bu bölüm işte bu konularla ilgili. Bunları bildiğinizde türünüzün yarattığı kavramların hangilerinden vazgeçeceğinize karar verebilirsiniz. Diyalogumuzun bu 3. bölümü yeni bir dünya, yeni bir gerçeklik yaratmakla ilgili. Çok uzun zamandır kendi oluşturduğunuz hapishanenizde yaşıyorsunuz. Kendinizi özgürleştirme zamanı geldi. 5 doğal duygunuzu hapsettiniz, bastırdınız ve onları doğal olmayan duygulara dönüştürdünüz. Bu da size mutsuzluk, ölüm ve dünyanızın yok oluşunu getirdi. Bu gezegende asırlar boyu kabullendiğiniz davranış modeli, kendinizi duygularınıza kaptırmanızın yanlış olduğu şeklindeydi. Acı çekiyorsanız acılarınızı yenin, kızgınsanız kızgınlığınızı bastırın, birilerine özeniyorsanız bundan utanç duyun, korkuyorsanız korkularınızı aşın. Sevgi hissediyorsanız sevgiyi kontrol edin, sınırlayın, bekleyin ya da kaçın. Sevgiyi ifade etmeyi önlemek için elinizden ne geliyorsa onu yapın. Şimdi kendinizi özgürleştirme zamanı. Gerçekte kutsal benliğinizi tutsaklaştırdınız ve benliğinizi özgürleştirmenin zamanı geldi. Heyecanlanmaya başladım bile. Nereden başlıyoruz, nasıl başlıyoruz? Toplumunuzun kendisini yeniden organize ettiği döneme geri dönelim. İnsanların baskın tür oldukları ve duyguları ifade etmenin, hatta duygulara sahip olmanın uygun olmadığına karar verildiği döneme. Toplumun kendisini yeniden organize ettiği dönemle neyi kastediyorsun? Tarihinizin eski dönemlerinde bu gezegende anaerkil toplumlar olarak yaşadınız. Sonra bir değişim oldu ve ataerkil döneme geçtiniz. Bu değişimle birlikte duygularınızdan uzaklaşmaya başladınız. Duyguları ifade etmeye zayıflık etiketi yapıştırdınız. İşte bu dönemde erkekler şeytanı ve erkek tanrıyı yarattı. erkekler mi şeytanı yarattı? Evet, şeytanı erkek yarattı. Bir süre sonra da tüm toplum şeytana inanmaya başladı. Oysa duygulardan uzaklaşmak ve şeytanı yaratmak erkeğin anaerkilliğe başkaldırısının bir parçasıydı. Anaerkil toplumda kadınlar her şeyi duygularıyla yönetiyordu. Kadınlar toplum yönetimine, ruhsal gücün kullanımına, ticarete, bilime ve sağlık ve iyileştirme yöntemlerine hakimdi. Erkeklerin gücü neydi? Yoktu. Erkekler varoluşlarını önemli kılmaya çalışıyordu. Dişiyi döllemek ve kas gücü gerektiren işleri yapmak dışında pek fazla önemleri yoktu. İşçi karıncalara ve arılara benziyorlardı. Fiziksel işçilik yapıyor, dişileri döllüyor ve koruyorlardı. Erkeklerin toplumda yer almak istemeleri için asırlar geçmesi gerekiyordu. Erkeklerin toplumsal kararlarda konuşma ve oy hakkı yoktu. Kadınlar onları bu kararları almak için yeterince zeki bulmuyordu. Aman Tanrım! Bir toplumun sadece cinsiyete bağlı olarak bir cinsi oy vermekten bile men etmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Ne kadar şakacısın. Esprinden hoşlandım. Devam edeyim mi? Lütfen. Sadece oy hakkını elde edebilmeleri için asırlar geçti. Kültürlerindeki diğer güçlü pozisyonlara gelmeleri düşünülemiyordu bile. Erkekler nihayet toplumda otorite pozisyonlarını elde ettiklerinde bebek üreticisi ve fiziksel esir konumlarından öteye geçtiler. Kadınlara karşı çıkmak bir yana, kadınlara saygıyla yaklaştılar. Cinsiyeti ne olursa olsun her insana hak ettiği saygıyı gösterdiler. Yine espri yapıyorsun. Affedersin, yanlış gezegende miyim? Konuşmamıza dönelim. Şeytanı yaratmadan önce biraz güç hakkında konuşalım. Bunun yüzünden şeytanın yaratılması gerekiyordu. Şimdi toplumumuzda erkeğin gücü hakkında konuşacaksın değil mi? Peki senin söyleyeceklerini ben söyleyeyim. Anaerkil dönemde erkeklerin kraliçe arıya hizmet veren işçi arılar gibi olduğunu söylüyorsun. Erkeklerin kas gücü gerektiren işler yaptıklarını, dişileri döllediklerini ve çocukları koruduklarını söylüyorsun. Peki ne değişti? Şimdi hala bunu yapıyorlar. Çoğu erkeğin pek fazla bir şeyin değişmediğini söyleyeceğine bahse girerim. Sadece erkekler bu değersiz rollerine bir bedel koydular. Şimdi daha fazla güce sahipler. Gücün çok fazlasına. Pekala, gücün çok fazlasına sahipler. Ama ironi şu ki, iki cinsiyette kendi rollerinin değersiz olduğuna ve diğerinin yaşamdan daha fazla haz aldığına inanıyor. Erkekler kadınlara öfke duyuyor. Çünkü kadınların gücü yeniden ele geçireceklerinden korkuyor. Erkekler gücü ellerinde tutmazlarsa topluma katkıda bulunmayacaklarını söylüyor. Kadınlar erkeklerin gücü tümüyle ellerinde bulundurmalarına öfke duyuyor ve güçsüz konumda kaldıkları takdirde topluma katkıda bulunmayacaklarını söylüyor. Çok iyi analiz ettin. Erkekler de kadınlar da bu kısır döngü içinde kendi hatalarını tekrarlayarak kendi yarattıkları mutsuzluklar içinde boğuştuklarını elbette görecektir. Yeter ki bir taraf yaşamın güç değil, güçlülük olduğunu fark edebilsin. Ve iki tarafında yaşamın ayrılık üzerine değil, birlik üzerine kurulduğunu görmesi gerekiyor. İçsel güç bu birlikte ortaya çıkar, ayrılıkta ise yok olur. Ayrılıkta bir taraf kendisini güçsüz ve zayıf hisseder ve güç mücadelesi sürer. Aranızdaki çekişmeyi ortadan kaldırın, ayrılık bilincine son verin. Böylece içsel gücünüzün kaynağına geri dönebileceksiniz. Orada gerçek gücünüze kavuşacaksınız. Her şeyi yapabilme gücünüze, her şey olabilme gücünüze, her şeye sahip olabilme gücünüze. Yaratıcılığın gücü, birliğin içsel gücünden kaynaklanıyor. Birlik bilincinin gücü, Tanrı ile sizin aranızdaki ilişkide geçerli olduğu kadar, insanlık ailesinin bireyleri arasındaki ilişki içinde geçerlidir. Güçlülük, içsel güçten gelir. İçsel güce ham güçle ulaşamazsınız. Bu konuya çoğu insan tersten yaklaşıyor. İçsel güce dayanmayan güç bir illüzyondur. Birliğe dayanmayan içsel güç bir yalandır. Bu yalan türünüze hiç yararlı olmadı ama yine de bu yalanı tür bilincinin derinliklerine kazıdınız. İçsel gücün bireysellikten ve ayrılıktan geldiğine inanıyorsunuz. Bu doğru değil. Tanrı'dan ve birbirinizden ayrıldığınız için acılar, fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal ve toplumsal bozukluklar yaşıyorsunuz. Yine de ayrılığı güçlülük olarak algılıyorsunuz. Politikalarınız, ekonominiz, dinleriniz bu yalanı ısrarlı sürdürüyor. Bu yalan tüm savaşların ve savaşa yol açan sınıf çatışmalarının, ırk ve cinsiyet ayrımcılığının ve insanlar arasındaki güç mücadelesinin kaynağıdır. İçsel çelişkileriniz ve her türlü düşmanlık yine bu yalandan kaynaklanıyor. Yine de yalana sımsıkı sarılıyorsunuz. Sizi sürüklediği noktayı gördüğünüz halde, kendinizi yok etme noktasına getirdiği halde. Gerçeği bilin, gerçek sizi özgür kılacaktır. Ayrılık yoktur. Birbirinizden, Tanrı'dan, hiçbir şeyden ayrı değilsiniz. Bu gerçeği sayfalar boyu tekrarlayacağım. Bu gözlemimi tekrar tekrar yineleyeceğim. Hiçbir şeyden ve hiç kimseden ayrıymış gibi davranmayın. Böylece yarın dünyanızı iyileştirebilirsiniz. Tüm zamanların en büyük sırrı budur. İnsanların binlerce yıldır aradığı yanıt budur. İşte güçlülük budur. Başkalarının üzerinde güç kullanmak güçlülük değildir. Teşekkür ederim, bunu anladım. Konumuza dönelim. Önce dişilerin erkekler üzerinde gücü vardı, şimdi ise tam tersi. Erkekler dişilerden gücü çalmak için şeytanı yarattı. Evet, korkuyu kullandılar. Korku erkeklerin sahip olduğu tek araçtı. Bugün de değişen pek bir şey yok. Erkekler hala korkuyu kullanıyor. Bazen mantığa hitap etmeden bile önce erkekler korkuyu kullanıyor. Özellikle daha büyük erkeklerse, daha güçlü erkeklerse ya da daha büyük, daha güçlü ülkelerse. Bazen bunun erkeklerde genetik bir kodlanma olduğunu düşünüyorum. Hücrelerine nüfuz etmiş gibi. Güçlü olan haklıdır, gücü olan güçlü olandır. Evet, bu anaerkilliğin ataerkilliğe dönüşümünden beri böyle. Nasıl böyle oldu? Bunun için tarihçenizi anlatıyorum. Peki devam et lütfen. Anaerkil dönemde erkekler kontrolü ele geçirmek için kadınlardan daha fazla güce sahip olma talebinde bulunmadılar. Sadece diğer erkekleri ikna ettiler. Hayat düzenli bir şekilde devam ediyordu. Erkekler kendilerini değerli kılmak için önce fiziksel işler, sonra da seks yapıyordu. Güçsüz erkeklerin güce kavuşmak için diğer güçsüz erkekleri ikna etmesi kolay iş değildi. Ta ki korkuyu keşfedene kadar. Kadınların düşünmediği tek şey buydu. Korku ve şüphe tohumları erkekler arasındaki en zayıf erkekler tarafından ekildi. Bu erkekler arzu edilmeyen erkeklerdi. Kassız, çelimsiz, kadınların beğenmediği erkekler. Ve cinsel doyumsuzluktan kaynaklanan öfkeleri dikkate alınmıyordu. Doğru. Bu öfkeli erkekler korkuyu kullanmaya başladı. Ya kadınlar yanlışsa diye sordular. Ya kadınların dünyayı yönetme yolu en iyisi değilse. Ya insanları yok edişe sürüklüyorsa. Buna çoğu erkek inanmıyordu bile. Kadınlar Tanrıça ile direkt bağlantı içinde değil miydi? Onlar Tanrıça'nın fiziksel kopyası değil miydi? Tanrıça iyi değil miydi?